Kitabın adı Portre'deki Ölüm, yazarı Nora Roberts. 15. ayrım, bölüm 7. Eve, merkeze ulaştığında doğruca ofisine gitti, masasına yerleşti ve Peabody istenilen verileri eklemiş mi diye bakmak için Howard dosyasını açtı. Adresleri de eklenmiş iş yerleri listesi ekranda belirirken arkasına yaslandı. Pekala, bu biraz zaman alacaktı. Fotoğrafçılık ve görüntüleme ile ilişkili olanları seçtikten sonra üzerinde çalışmaya uygun olan 9 tanesine odaklandı. İş yerleriyle birlikte muhtemel şüpheliler listesinin üzerinden geçerek başka bağlantılar bulmaya çalıştı. Diego Feliciano, kurbanı tanıyor, onu sıkıştırmış ve taciz etmiş. Zaman ve para harcamış ama emeklerinin karşılığında yatak olayına girememişler. Çeşitli ekipmanlara sahip. Uyuşturuculara ulaşımı var. Cinayet saatinde nerede olduğuna dair ifadesi kevgir gibi. Veri kulübüne gidiyor, aracı var. İri yarı bir adam değil, soğukkanlıdan ziyade fevri bir tip. Görüntülemeye dair becerileri bilinmiyor. Jackson Hooper, kurbanı tanıyor, onu arzuluyordu. İş yerini ve evini biliyordu. Columbia Üniversitesi'nde çalışıyor. Kampüs tuzağını kolayca kurabilir ve kurbanın ders programını rahatça öğrenebilirdi. Cinayet saatinde nerede olduğuna dair sağlam bir ifadesi yok. Veri kulübüne gidiyor. Araç? İri yarı atletik, zeki bir tip. Sadece moda çekimlerinden olsa bile fotoğrafçılık bilgisi var. Profesör Lian Browning, kurbanı tanıyor ve onu canlı gören son kişilerden birisi. Fotoğrafçılık ve görüntüleme öğretmenliği yapıyor. Öfkeli, hayal kırıklığına uğramış bir fotoğrafçı. Eşi ve güvenlik diskleri cinayet saatinde nerede olduğunu doğruluyor. Diskler üzerinde oynama yapacak teknik bilgisi var mı? Uzun bir kadın, yapılı, güçlü, kampüse hakim ve kurbanın ders programını biliyor. Diğer ihtimaller, Angela Brightstar, Browning'in eşi. Steve Audrey, veri kulübünde barmen. Kulüpteki henüz kimliği belirlenemeyen veri kolik. Görüntüleme sınıfından arkadaşları, komşular, öğretmenler. Katilin bir fotoğraf makinesi vardı. İyi bir tane ve görüntüleme ekipmanları diye düşündü Eve. Ekipmanlar üzerinde çalışmaya geri dönecekti. Pekala, bir bakalım. Bilgisayar, ekranı böl, harita aç. Columbia Üniversitesi çevresinde 10 sokak yarı çapında listelenen adresleri vurgula. İşlem yapılıyor. Haritada istenen yerler vurgulandığında Eve arkasına yaslandı ve bir süre düşündü. Bilgisayar, Columbia Broadway otoparkını vurgula. O noktadan işaretli adreslere giden en kestirme rotaları çıkar. İşlem yapılıyor. Evet, yap bakalım diye mırıldandı Eve ve boş karnını ovaladı. Evde ağzına kadar yiyecek dolu bir mutfaktayken neden kahveden başka bir şey düşünmemişti sanki? Ofisin aralık kapısına doğru baktı. Dedektiflerin çalışma alanından yükselen mekanik uğultuları ve sinyal seslerini duyabiliyordu. Masasından kalkarak kapıya doğru ilerledi, başını dışarı çıkardı ve etrafı kolaçan etti. Eve memnun bir şekilde kapıyı kapadı, çok sessizce, kilitledi. Masasının üzerine çıktı, yukarı doğru uzandı ve tavan döşemelerinden birini çekiştirerek yerinden çıkardı. Parmaklarını içeriden yan taraftakinin üzerinde gezdirdikten sonra amacına ulaştı ve sakladığı çikolatayı çıkarırken kısık bir sesle, neredeyse şeytani bir tonla güldü. Seni yendim şeker hırsızı, seni sinsi pislik. Gururla ve açgözlülükle şekerin paketini okşadı. Bu bebek gerçekti. Gerçek çikolataydı. Altın kadar değerliydi. Ve ona aitti. Hepsi, hepsi ona aitti. Eve döşemeyi yerleştirdikten sonra tam olarak yerine oturup oturmadığını tüm açılardan kontrol etti ve aşağıya zıpladı. Kapının kilidini açtı, tekrar masaya yerleşti. Ve bir kadının herhalde sevgilisini soyarken hissedebileceği tüm dikkati, ilgiyi ve heyecanı hissederek çikolatayı açmaya başladı. Derin bir iç geçirdi, sonra ilk ısırığını aldı. Hem çikolata hem de zafer tadıydı bu. Pekala, işimize dönelim. Sandalyesinde doğrularak çikolatasını yemeye devam ederken, ekrandaki verileri incelemeye başladı. Browning ve Brightstar'ın üniversiteye yakın büyük bir evleri vardı. Apartman katı, Rachel öğretmenine güvenirdi, öğretmeninin eşine de. İkisinden biriyle ya da ikisiyle birlikte otoparka, hatta oyunlarını iyi oynarlarsa evlerine de giderdi. Elbette Rachel'ı apartman görevlisinin önünden ve güvenlikten geçirmek zor bir işti. Ama hiçbir şey imkansız değildi. Cinayet sebebi? Kıskançlık. Genç, güzel bir kız. Sanat, ün. Eve, verileri bilgisayara girdi, bir olasılık taraması talimatı verdi. Mevcut verilerle diye bilgi verdi bilgisayar. Browning ve veya Brightstar'ın Rachel Howard'ı öldürmüş olması ihtimali %39.6. Pek yüksek bir ihtimal değil dedi Eve dışından. Ama daha yeni başlıyoruz. Teğmenim, bir şey buldum sanırım. Peabody'nin masaya yaklaşan seri adımları birden duraksadı ve gözleri hala Eve'in elinde duran çikolata paketine kilitlendi. O ne? Çikolata mı? Gerçek çikolata mı? Ne? Eve panikleyerek elini arkasına sakladı. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Çalışmaya çalışıyorum ben burada. Kokusunu alabiliyorum. Peabody ispat etmek istercesine havayı bir kurt gibi kokladı. Sahte çikolata falan değil bu. Soya çikolata olamaz. Gerçek mal bu. Belki ama benim. Sadece bir lokma. Eve son lokmayı hızla ağzına atarken Peabody'nin seslenişi şok ve acı içindeydi. Dallas, tanrım lütfen. Zorlukla yutkundu. Yaptığın çok çocukça. Hı. Ve çok leziz diye ekledi Eve. Ağzı hala dolu bir şekilde. Evet, neyin var? Çikolatayla dolu bir ağzım yok, o kesin. Eve'in dik bakışı karşısında omuzlarını dikleştirdi. Bazılarımız, isimlerini kesinlikle belirtmeyeceğim, yüzlerini çikolataya gömmüşken ben dava yetkilisinin ilgisini çekebileceğine inandığım bir açıyı azimle takip ediyordum. Tatkısız bitter çikolataydı. Sen kötü bir insansın ve muhtemelen cehenneme gideceksin. Bu gerçekle yaşayabilirim. Azimle takip ettiğin açı nedir memur Peabody? Üniversite civarındaki iş yeri sahiplerinden bir ya da birkaçının sabıkası olabileceğini düşündüm. Bu şahısların sabıka kayıtlarının olup olmadığını görmek için bir tarama yapılmasının önemli olabileceğine karar verdim. Fena değil. Eve'in yapılacaklar listesinde bir adım sonra bu vardı. Pekala, çikolatanın paketini koklayabilirsin diyerek ona doğru uzattı. Peabody suratını buruşturdu ama ambalajı aldı. Peki sonuçlar? Bir iyi, bir kötü haberim var. Kötü haber, şehir suçlu dolu. Tanrım, bu nasıl olabilir? Ki bu da bizi iyi habere götürüyor. Bizim dükkan sahipleri konusunda rastladıklarımın çoğu ufak şeyler ama önemli olabilecek iki tane buldum. Biri yasa dışı kimyasal etkisindeyken saldırı, diğeri de birden fazla kişiye takip ve taciz. Peki hangisi dersin? Birden gerilen Peabody derin bir nefes alarak yanaklarını şişirdi ve nefesini bıraktı. İkisini de kontrol etmemiz gerek çünkü saldırı bizim dava açısından pek bir şey ifade etmiyor. Çünkü cinayet planlıydı ve katil kıza fiziksel saldırıda bulunmadı. Yine de yasa dışı kimyasallar kısmı bizim katilin kullandığı sakinleştiriciler bakımından anlamlı olabilir. Ama takip ve taciz bizimkiyle daha uyumlu bence. Yani sanırım onunla başlamak daha mantıklı. Gayet iyi gidiyorsun Peabody. İsim ve adres? Evet efendim, Dirk Hastings. Portografi, Batı Yakası 115. Cadde. Dirk, gerçekten saçma bir isimmiş. Hadi, çıkıyoruz. Rourke, Dr. Louis DiMatto'nun rehberliğinde sığınma evinin yeni tamamlanmış ortak kullanımlı salonlarını geziyordu. Gördüğü sakin renkler, sade mobilyalar ve pencerelerdeki mahremiyet ekranları çok hoşuna gitti. Bu sığınak gerçekten de en doğru kelimeydi. Hem kendinin hem de Eve'in sonunda kaçıp kurtuluşlarının bir sembolü olarak inşa ettirmişti ve diğer kurbanlar için güvenli bir mekan olsun diye. Rourke, geçmişte imkanı olsa bile böyle bir yerden faydalanmayacağını düşündü. Ne kadar aç, yaralı ve hırpalanmış olursa olsun, o bir sığınağa başvurmazdı. Fazla gurur diye düşündü Rourke ya da çok fazla kötülük yüzünden. Babasından nefret ediyor olabilirdi ama sosyal hizmet görevlilerine, polislere, hayırseverlere de hiç güvenmezdi ve aslında hiçbiriyle karşılaşmamıştı bile. Dallas'ta bir ara sokakta kanlar içinde bulunduğunda Eve bir sisteme girmişti ama onun aksine Rourke için herhangi bir sistem olmamıştı. Eve, sistem içinde yolunu yavaş yavaş açarak ilerlemeyi öğrenirken, Rourke yaşamının çoğunu sistemin arkasından işler çevirmekle geçirmişti. Ama şimdi bir şekilde sistemin içine girmiş, bir hayırsever olmuştu. Gerçekten şaşırtıcıydı. Eğlenme alanına açılan geniş kapının eşiğinde durup içeri baktı. Sessizce, biraz fazla sessizce oynayan çocuklar vardı ama nihayetinde oynuyorlardı. Kollarında bebekler, yüzlerinde morluklar olan kadınlar vardı. Rourke, kendi tarafına doğru atılan kaçamak bakışlar yakaladı. Panik, şüphe, antipati ya da sadece korku dolu bakışlar. Bu duvarlar arasında erkekler azınlıktaydı ve bu kadınların aynı duvarların arasına kaçmasının nedeni genelde onlardı. Sadece bir dakikanızı almak istiyorum. Louis, rahat bir ses tonuyla konuşurken gözlerini odada gezdirdi. Bu Bey Rourke. O olmasa Duchess da olmazdı. Biz idare olarak bugün bizi ziyaret etmek, vizyonunun ve cömertliğinin sonuçlarını görmek için vakit ayırdığı için çok mutlu olduk. Vizyon kısmını daha çok sana borçluyuz, Louis. Hoş bir oda burası ve rahat bir ortamı var. Rourke da etrafına yüzlere baktı. Bu yüzlerdeki tedirginliği ve rahatsızlığı anlayabiliyordu. Umarım ihtiyacınız olan şeyi burada buluyorsunuzdur diyerek kapıdan çıkmaya hazırlandı.
Buranın ismi neden bu kadar komik?
Livy! Zayıf, Rourke'un tahminiyle 25'ten fazla olamayacak, yüzünün büyük bir kısmı geçmeye başlamış morluklarla dolu bir kadın ileri doğru koşturdu. Yorumu yapan küçük kızı kucağına aldı. Özür dilerim, kötü bir şey kastetmedi. Hayır, güzel bir soruydu. Güzel sorular sormak iyidir. Livy, değil mi? Diye devam etti Rourke, küçük kıza bakarak.
Hı, aslında Olivia.
Olivia, çok güzel bir isim. Bir şeyin neden öyle isimlendirildiğini öğrenmek önemlidir, değil mi? İnsanların, yerlerin. Annen senin için çok güzel bir isim seçmiş örneğin ve bak sana ne kadar yakışıyor. Livy Rourke'a baktı ve annesinin kulağına uzanarak odanın neredeyse her yerinden duyulacak bir yükseklikle fısıldadı.
Güzel konuşuyor.
Daha 3 yaşında da. Genç kadın gergin bir kahkaha attı. Bir sonraki söyleyeceği şeyin ne olacağını asla bilmiyorum. Büyük bir macera olmalı bu. Genç kadının gözlerindeki gerginlik rahatlamaya başlarken Rourke elini uzatarak Livy'nin kahve tonlarındaki buklelerini okşadı. Ama buranın ismiyle ilgili güzel bir soru sordun. Duchess, Gal dilinde bir kelime. Benim doğduğum yerde insanların eskiden konuştuğu, bazı bölgelerinde konuşmaya devam ettiği çok eski bir dildi. Anlamı, umut.
Bu akşam dondurma yemeği umut etmemdeki umut gibi mi?
Rourke'un yüzüne bir gülümseme yayıldı. Bu çocuğu henüz kıramamışlar diye düşündü ve Tanrı'nın da yardımıyla asla kıramayacaklardı. Tamamen öyle. Bakışlarını genç kadına çevirdi. İhtiyacınız olan şeyleri burada bulabiliyor musunuz? Kadın başını salladı. Çok sevindim. Seninle tanışmak çok güzeldi, Livy. Rourke dışarı çıktı ve odadan yeterince uzaklaştıklarından emin olana kadar bir şey söylemedi. Ne zamandır buradalar diye sordu Louise. Personelden birilerine sormam gerek. Hafta başında geldiğimde onları burada gördüğümden pek emin değilim. Onlara yardım ediyoruz Rourke. Her birine değil, her zaman değil belki ama yeteri kadar yardımcı oluyoruz. Klinikten zaman ayırmak çok zor oluyor, biliyorsun. Ve herkesle kişisel olarak ilgilenmek için zaman yaratabilmek de öyle. Louise, servet ve ayrıcalıklar içinde yetiştirilmiş olmasına rağmen, mağdur durumda olanların ihtiyaçlarını, korkularını ve acılarını anlayabiliyordu.
Ben bile haftada birkaç saatten fazla zaman ayıramıyorum. Çok daha fazla olmasını isterdim ama klinik...
Sana sahip olduğumuz için çok şanslıyız, Louis, diye sözünü kesti Rourke. Ne kadar vakit ayırıyor olursan ol.
Bütün personel, danışmanlar ve kriz ekipleri harika. Ondan emin olabilirsin. Çoğuyla tanıştın zaten. Ve doğru insanları bulduğun için de sana minnettarım. Bu tarz işlerde nasıl bir yol izleneceğini bile bilmem. Sen olmasan bunların hiçbirini başaramazdık.
Ah, bence gayet iyi becerirdin ama elbette benimki kadar iyi olmazdı, diye ekledi Louis gülümseyerek.
Doğru insanlar demişken, dedi, ikinci kata çıkan merdivenlerde bir an duraksayarak. Bayan Spence ile işler nasıl gidiyor?
Rourke eve döndüğünde çekiciyi daha çok şey olduğunu hatırlayarak derin bir nefes aldı.
Ben çıkarken henüz Somerset'i uykusunda boğmamıştı.
Bu bir artı. Uğrayıp Somerset'e kendim de bakmak istiyorum aslında.
Louis başını merdivenlerin başına doğru kaldırdığında yüzüne kocaman bir gülümseme yayıldı.
Moira, tam da görmek istediğim kişi. Birkaç dakikan var mı? Seni veli nimetimizle tanıştırmak istiyorum.
O dediğin şey kulağa sakallı, göbekli ve yaşlı bir adammış gibi geliyor. Siz kesinlikle öyle değilsiniz.
Rourke, kadının sesindeki İrlanda aksanını duyduğunda bir kaşını kaldırdı. Yüzünde de aynı İrlanda esintilerini görebiliyordu. Yumuşak, beyaz ten, sert hatlı, basık bir burun ve yuvarlak yanaklar. Kadın koyu sarı saçlarını yüzünü bir çerçeve içine alacak şekilde kısa kestirmişti. Gözlerinin buğulu mavi tonlarından zeki olduğunu fark etti. Bu bakışlar Rourke'a kadının kendi hakkında göstermek istediği kadarını belli eden ve düşüncelerini kendine saklayan biri olduğunu söylüyordu.
Rourke, bu kriz ekibi baş danışmanımız Moira O'Banion. Sizin ortak bir noktanız var. Moira da Dublin kökenli.
Evet, dedi Rourke rahat bir tavırla. Fark ettim.
Bir şekilde kalıyor, değil mi?
Moira elini uzattı.
30 senedir Amerika'da yaşıyorum ve hala aksanım var.
Dia duhit.
Konastatu?
Mait. Go raip mait agat.
Demek eski dili sen de biliyorsun, dedi Moira.
Biraz.
Ona merhaba deyip nasıl olduğunu sordum, dedi Moira Louise.
Söylesene Rourke, hala İrlanda'da olan akrabaların var mı?
Hayır.
Moira verilen tek kelimelik cevaptaki kesin ve soğuk tonu fark ettiyse bile belli etmedi.
Ah, evet. Sonuçta evin artık New York, değil mi? Ben buraya 26 yaşındayken kocamla birlikte taşındım. O Amerikalıdır. Yani sanırım artık ben de buralıyım.
Öyle olduğu için şanslıyız. Louis kadının eline doğru uzanırken Rourke'a döndü.
Moira'yı Carnegie Sağlık Merkezi'nden çaldım. Onların kaybı bizim kazancımız.
Kesinlikle doğru bir karardı, dedi Moira. Bu mekanda çok iyi bir iş çıkarmışsın Rourke. Şimdiye kadar gördüklerimin en iyisi ve bunun bir parçası olduğum için mutluyum.
Moira'dan bunları duymak zordur, dedi Louis gülerek. Çok çetin cevizdir, bizi epey zorlamıştı.
İnanmadığın bir şeyi söylemenin anlamı yok.
Çatı bahçesini gezdiniz mi?
Yukarı çıkmak için vaktimiz kalır diye umuyordum.
Louis yüzünü buruşturarak bilek ünitesine baktı. Ama geç kaldım. Yine de bence gitmeden sen muhakkak bir bakmalısın Rourke.
Ben eşlik etmekten memnun olurum, dedi Moira. Asansörü kullanmamızın senin için bir sakıncası olur mu? Üst katlarda derste ve seansta olan gruplar var. Seni görmek bazı misafirlerimizi biraz huzursuz edebilir.
Sorun değil.
Seni çok iyi ve becerikli ellere teslim ediyorum.
Louis parmaklarının ucunda yükselerek Rourke'un yanaklarına bir öpücük kondurdu.
Dallas'a sevgilerimi ilet. İlk fırsatta uğrayıp Somerset'i ziyaret edeceğim.
Dört gözle bekliyor olacak.
Sağ ol Moira. Birkaç gün içinde görüşürüz. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa hemen beni...
Evet, evet, tamam, git artık, endişelenme.
Louis'i çevirip yolladıktan sonra başını salladı.
Koşabileceksem yürümeme ne gerek var diye düşünüyor hep, diye ekledi genç kadının kapılara doğru koşturduğunu izlerken.
İyi bir beyin ve kalple çevrelenmiş, enerji ve adanmışlık.
Onunla görüştükten yarım saat sonra Carnegie merkezindeki pozisyonumdan ayrılıp burada çalışmaya karar vermiştim. Oldukça tatmin edici bir maaşın da etkisi oldu elbette.
Karşı konulması zor bir kadın.
Aa evet, ve duyduğum kadarıyla sen de onlardan biriyle evliymişsin.
Moira başka bir oturma alanından geçerek ufak bir asansöre doğru ilerledi. Enerji ve adanmışlık dolu bir kadınla. Doğru. İkinizi zaman zaman haber bültenlerinde gördüm ya da gazetelerde. Asansöre bindi Moira. Çatı lütfen dedi. Dublin'e sık gider misin? Ara sıra. Rourke incelendiğini ve ölçülüp biçildiğini biliyordu. O da ölçerek gitmeye karar verdi. Orada bazı yatırımlarım var. Peki kişisel bağlantılar? Rourke doğrudan kendine bakan zeki gözlere karşılık verdi. Ağzı arandığında anlardı. Birkaç tane ama pek çok yerde bir iki arkadaşım vardır. O anlamda Dublin'in ayrıcalıklı bir yeri yok. Babam orada avukat, annem de doktordu. Aslına bakarsan hala öyleler. Ama bilirsin hayat öyle yoğun oluyor ki iki senede bir birkaç hafta gidebilirsem şanslıyım. Dublin kent savaşlarından sonra kendini iyi toparladı. Büyük ölçüde, büyüdüğü mahalledeki savaş anlarına dair belli belirsiz birkaç hatırası vardı. Savaş onlara hiç de nazik davranmamıştı. İşte geldik. Kapıların açılmasıyla Moira dışarı çıktı. Bakar mısın? Etkileyici değil mi? Burada tam şehrin göbeğinde kırsal küçük bir vaha. 15. ayrımın sonu. Sayfa 146. Devamı 16. ayrımda.